Ayrım 4, Grizu 3, Muzaffer Orucoğlu, sayfa 30. Gözünün ferini, aklının ateşi haline getiren kitle. İki gözünü bir iğnenin deliğinden geçirdi. Işık yoğunlaştı, parçalandı, büyüdü. Karınca mahşerinin gizli dünyasına düştü. Çiçekler karanlığın ve çiğ damlalarının ağırlaştırdığı kafalarını ışığa doğru çevirdiler. Oğul veren kovanlardan yaban balı ve reçine kokusu yayıldı ışığa doğru. Sulara sürüler halinde kuş çığlıkları indi, sular dalgalandı, derinlere çekildi balıklar. Geceleyin denizden esen rüzgarları, bağrında sakinleştiren orman, ışıkla birlikte o güne kadar duyulmamış garip seslerin, fısıltıların istilasına uğradı. Bağırgan akıl almaz yemyeşil bir hezeyan nöbetine girdi yeni çıkmış tomurcuklar. Yerin 7 kat derinliğinde tahkimat direklerine dönüşen ağaçların kesilmiş yerlerinden taze filizler sürdü ışığa doğru. Birden sessizleşiverdi hayat. Duru, maviş ve güleç bir çağrışıma dönüştü zaman. Göğün ortasından, ışığın odak noktasından yumuşak bir kartal çığlığı düştü toprağa. Işık kıvılcımlandı. İlk kıvılcım demir yoluna düştü. Öfkeli bir uğultu halinde aniden ortaya çıkan demir yolu işçileri, katarların hareketine engel olmak için tahkimat direklerinden, kömür dolu çuvallar ve demir borulardan oluşan barikatlar kurdular demir yolları üzerine. Kurulan barikatların iki yanlarına allı yeşilli bayraklar diktiler. Kömür boşaltmaktan dönen buharlı bir tren, kurulan ilk barikata kadar yaklaştı, düdüğünü aralıksız öttürmeye başladı. Barikatı tutan işçiler bağırışarak trenin geri gitmesini istediler. Kafasını lokomotifin penceresinden dışarı çıkaran bir Fransız teknisyen işçilerden barikatın kaldırılmasını istedi. Barikatın arkasında toplanan işçiler topluca homurdanarak trenin geri gitmesini istediler. "Geri gitmezse gelir şimendiferi yakarız!" diye bağırdı içlerinden biri. Havaya kalkan yumrukları, kazmaları, kürekleri, bayrakları korkuyla süzdü Fransız teknisyen. Kafasını içeri çekti. Makinistle kafa kafaya verip kısa bir durum değerlendirmesi yaptı. Az sonra da tren geri çekildi. Geri çekilişi sevinç çığlıkları, belden yukarı soyunup zıplamalar izledi. Şimendifer ameleleri grev başlattıklarını ve demir yollarına barikatlar kurduklarını bir anda tüm havzaya yaydılar. Yer altında o güne kadar görülmedik büyük çaplı bir hareket başladı. Kazmasını, küreğini, sivricini, balta ve çekicini alan, ocağını terk edip yatay galerilerden, kuyulardan, uğul uğul yeryüzüne çıkmakta olan madenci seline katıldı. Papazoğlu Marco ile fabrikacı Andon'a ait 36, 37 ve 38 numaralı ocaklardan çıkan kazmacıları Hayıkyan, Cemal ve Dikran yönlendiriyorlardı eylemi. Tayyar Çavuş, Karagatsiz'le beraber Kurci Kumpanyası'na ait ocaklardan çıkan kazmacıları yönlendiriyorlardı. Süleyman Sırrı Bey, Mustafa Çavuş ve Emin Ağa'nın ocaklarından çıkan kazmacılar ise demir yolu üzerindeki barikattan gelen iki grevci işçiye göre hareket ediyorlardı. Bununla birlikte hareket kendi yeni liderlerini çıkarmaya başlamıştı bile. Homurdanarak dalgalanan madenci kitlesi Tayyar Çavuş ve diğer işçi liderlerinin işaretiyle şehre yöneldi. Havaya binlerce kazma, kürek, sivriç ve benzeri alet kalkmıştı. Yaşlı madencilerle küfeci çocuklar jandarmanın saldırı ihtimaline karşı yürüyüş kolunun arka sıralarına alınmışlardı. Yürüyüş şehre yaklaştıkça ürkütücü bir uğultuya, içten içe kaynayan yıkıcı bir öfke tufanına dönüşüyordu. Yarı sakatlar, öksürüklüler, romatizmalılar, bel soğukluğuna yakalananlar, beli ve boynu eğilenler, diz kapakları çatlayanlar, korkaklar, cesurlar, bağıranlar, küfredenler. Demir yolları üzerinde barikat kuranların bir bölümü de yürüyüş seline katılmıştı. Jandarma çaresiz kalmış, durumu Bolu ve Kastamonu jandarma merkezlerine bildirme yoluna başvurmuştu. Recep emmi en önde büyük endişeler içinde yürüyordu. Ocaktan çıkışından bu yana çevresindeki yerli kazmacılara yanlış yaptıklarını, paşayla görüşmesi durumunda her şeyi halledebileceğini, bağırmamalarını, kazmayı küreği havaya kaldırmamalarını, geri dönüp işbaşı yapmanın ve paşayı ocaklara çağırıp her şeyi anlatmanın en doğru yol olduğunu anlatıp duruyordu. Sivaslı Kürt kazmacılardan Deli İzzet'in "Kapa çeneni ihtiyar, belanı bulma benden" diye tehdit etmesi üzerine bir ara sustu. Hayatının en dayanılmaz suskunluğundan kurtulmak için yürüyüş kolunun arkasına kaydı. Küfeci Cuma'nın yanı başında yürümeye başladı. İç dünyasında ileriye değil geriye, kendi ocağına, kazmasını bıraktığı yere doğru yürüyordu. Cuma'yı seviyor, onun kör gözüne güveniyordu. Bir madenci eğer inat etmişse hiçbir şeyi anlamaz ama onun haksızlığa uğramış sakat yerine her şeyi kolayca anlatabilirdi insan. İkide bir başını çevirip Cuma'nın kör gözüne bakıyor, madencinin ruhunun değiştiğini, herkesin ölümü ateşten bir halka gibi boynuna geçirdiğini, gidişatın kötü olduğunu, paşanın bu duruma üzüleceğini, artık bundan sonra ameleye yardım etmeyeceğini anlatıyordu. Yürüyenler Ereğli şirketinin şehirdeki binalarına yaklaştıkça çoğaldı. Evlerinden çıkan madenci aileleri sevinç, merak ve şaşkınlık içinde irileşmiş gözlerle yükselen kazmalara, küreklere, bayraklara ve sivriçlere baka baka yürüyüşe katılıyorlardı. Kucağı bebekli kadınlar, sakallı ihtiyarlar ve düğüne katılmışçasına sevinen çıplak ayaklı çocuklarla bir anda büyüdü yürüyüş kolu. Ailelerin katılımı ve duyarlılığı madencilerin cesaretini arttırdı. Kalabalığa karışan çocuklar hemencecik buluverdiler babalarını, kardeşlerini, emmi ve dayılarını. Kalabalığın öfkeli havası yumuşar gibi oldu. Saldırı duygularının yerini güvenlik ve arzuhal duyguları almaya başladı. Kumpanya ve ocak sahipleri olayı anında öğrendiler. Kurci kumpanyasının ileri gelenleri bilgi almak için zaptiye merkezine gittiler. Simonoğlu Yorgi evdeki altınları küçük bakır sandıkla birlikte kestane ağacının dibine gömdü. Nikoli Marko atına atlayarak Safranbolu yoluna düştü. Gitmeden önce ev halkına kapıları sıkıca kapatmalarını ve ormana girip orada beklemelerini tembihledi. 61 numaralı ocağın sahibi Deli Ziko kendi ocağının kazmacılarını ikna etmeyi aklına koydu. Koştu, ilkin iki ocak sahibi olan Artin Karamanyan'ı buldu. Onu ikna etti. Kendilerine tahkimat direği satan ve kazmacılar tarafından sevilip sayılan Mustafa Naili'ye birlikte gittiler. Onu yanlarına alıp yürüyüşçülerin arasına katılma cesaretini gösterdiler. İki ocak sahibi olan Ahmet Ali Ağa yeraltı dünyasının yer üstüne çıktığını duyunca derin bir nefes aldı, gülümseyerek evinin önüne çıktı, yüzünü güneşe çevirdi. Ocakları nasıl olsa çalışmıyordu. Gelinine bir çay demlemesini, oğluna ise Süleyman Sırrı Bey'i gidip getirmesini söyledi. Amele güruhunun Ereğli şirketinin binalarını çevirip yakması iyi olurdu. Frank keferesinden bu havzaya hayır gelmezdi. Bu havzayı ancak Almanlar abad edebilirdi. 3 ocak sahibi Emin Ağa ile 2 ocak sahibi Mustafa Çavuş, jandarma kumandanına bu rezaletin sıradan bir kargaşa değil, bir isyan olduğunu ve jandarmanın tek başına bastıramayacağını, Ereğli yakınlarında seyreden Musul Gambotu'ndaki avcı birliklerinin derhal karaya çıkarılması gerektiğini anlatmaya çalışıyorlardı. Şehir ana baba gününü yaşıyordu. Madenciler yeraltı yaşamının demlendirdiği iç seslerini şaşırtıcı biçimlerle açığa vurarak dalgalar halinde Ereğli Maden Şirketi'ne ait binalara dayandıklarında kendilerine doğrultulmuş jandarma tüfekleriyle karşılaştılar. Tüfekler kitlesel homurdanış karşısında kudretlerini yitirmiş gibi oldular. Bölüğün arka sıralarından havaya kalkan kazmaları, kürekleri, sivriçleri korkuyla izleyen jandarma kumandanı "Yaklaşmayın, dağılın!" diye bağırdı. "Kan dökülmesini istemiyorum!" Bağırtı karşı bağırtıları doğurdu. "Neferlerini geri çek, sen zararlı çıkarsın!" "Sen çekil, kumpanya sahipleri gelsin! Kont Vitali gelsin!" "Tüfeğin kurşunu biter, kazmanınki bitmez!" "Ayıp ayıp kumandan, bunu senden beklemezdik." Öndeki madencilerin göğüsleri namlulara dayanmıştı. Arkadaki sabırsız büyük kalabalık öndekileri ilerlemeleri için dalga dalga zorluyordu. Kumandan ateş emri vermesi durumunda yüzlerce madencinin vurulacağından ve kan kokusunu alan cahil kalabalığın kendilerini kazmalarla parçalayacaklarından korkuyordu. Bölüğün sağ kolunda madencilerin namluları elleriyle aşağıya doğru eğmeleri üzerine neferler dipçik darbeleriyle madencileri geriletmeye kalkıştılar. Bu durum kalabalığın patlamaya hazır öfkesine bir kıvılcım gibi düştü. "Kanun namına dağılın diyorum!" diye bağırdı kumandan yeniden. İkaz bir işe yaramadı. Büyük uğultu da kaynayıp gitti. Dipçik darbelerini, madencinin karşı darbeleri izleyince durum genel bir çatışmaya dönüştü. Kumandanın tehditleri ve havaya ateş etmesi bir işe yaramadı. Kumandan en önde olmak üzere jandarma bölüğü genel bir bozgun halinde kaçmaya başladı. Recep emmi bir grup madencinin önüne geçerek hafif yaralanan iki neferin kaçmasına yardım etti. ''Uşağım yapmayın, bana fırsat verin, ben hallederim.'' diye dönüp duruyordu kitle anaforunda. Ocak sahiplerinden Artin'le Zico'ya rastladı bir ara. ''Aman göze görünmeyin, sıvışın.'' diye uyardı. Jandarma çil yavrusu gibi dağılmış, madenciler kısa bir zamanda Ereğli şirketinin binalarını kuşatmışlardı. Kapalı kapıların ardında mahsur kalan iki Fransız mühendis, birkaç ocak sahibi, memurlar ve müstahdemler pencerelerden binaları kuşatan tehlikeli kalabalığı seyre koyuldular korkuyla. Madenciler bakışlarını ve bağırışlarını pencerelere yöneltmişlerdi. Çekinmeden seyreden, parmaklarıyla göstererek birbirlerine bir şeyler anlatan şirket mensuplarına el kol sallayıp duruyorlardı. Tayyar çavuş başta olmak üzere öfkeli kitleyi yönlendirenler içeri girmelerini engellemeye çalışıyorlardı. Bir ara bir grup kazmacı ''Yaşa çavuş, var ol!'' diyerek Tayyar çavuşu omuzlayıp yukarı kaldırdı. Bekleyişin susattığı bakışlar çavuşa yöneldi. Kitle liderini keşfetmişçesine dalgalandı sevinçle. Kazmacılar Tayyar çavuşu kitlenin merkezine doğru götürmeye başladılar. Şamata, bağırtı ve ıslık tufanı o anda kitleye bir şeyler söylemesi gerektiğini anımsattı çavuşa. Ayı eriğini andıran pörtlek gözlerini şöyle bir devirdi. Kollarını yukarı kaldırarak selamladı büyük sevinci. Kolların kalkması ses kargaşasını körükledi. ''Ey cemaat, ey Müslüman kardeşlerim, Hristiyan Rum kardeşlerim, Ermeni kardeşlerim, biz buraya hakkımızı almaya geldik.'' Büyük bir sevinç tufanıyla söz kesildi. ''Yaşa, var ol, nur ol!'' bağırışları yükseldi. Nereden çıktığı belli olmayan bir davul gümbürtüsü bastırdı sesleri. ''Biz çok öldük. Her kuyuda, her ocakta öldük. Onlardan bir kişi bile ölmedi. Yer altına inmediler ki ölsünler. Şimdi biz sersefil sabi sübyan bu meydandayız. Onlar neredeler? Gelsinler konuşalım, yüzlerini göstersinler. Anlamamız lazım birbirimizi. Neredeler? Eli divit kalem görmemiş partalcı yuvan ağa nerededir? Rado, Petro, Vasilaki Kalfa, Cura, İspiro, Halaçyan neredeler? Gelsinler konuşalım. Sarıcazadeler de gelsin. Hacı Ahmet Ali Süleyman Sırrı Bey, Çıkrıkçı Abdülkadir Efendi, hepsi, hepsi gelsin. İnsaniyet namına konuşalım. Gelsinler, fukara amelinin zar-u feryadını dinlesinler. Onların yevmiyelerinden o parayı niye kestiklerini anlatsınlar. Kimsenin malında mülkünde gözümüz yok. Uzak evlerden birinin penceresinden o anda misafir olarak orada bulunan Surp Grigor Ermeni Kilisesi'nin papazı Mihran Azatyan, için için kaynayan kalabalığa bakarken dikkati kalabalığı seyreden arık bir eşeğe takıldı. ''Tanrım, ne bu fukaranın hali böyle?'' diye mırıldandı. ''Zenginler azdı bu havzada. Tene saldırdılar hep, canı anlamadılar. Karnın hazinesinde bir pul olacağıma gider bir eşeğe kul olurum daha iyi.'' Tayyar çavuş konuşmasını sürdürürken jandarma kumandanı Hüsnü Bey de dağılan jandarmaları toplayıp duruma müdahale etme çabası içine girmişti. Recep emmi ise kalabalık içinde çömelerek ağlayan yaşlı bir kadını ikna etmeye çalışıyordu. Kadının her elinde daha yeni tüylenmiş birer ölü civciv vardı. Civcivler yürüyüşçülerin ayakları altında kalıp ezilmişlerdi. Kadın yürüyüşçüleri suçluyor, cücüklerini ezen amelenin ortaya çıkmasını istiyor, çıkmaması durumunda o ameleyi gökten kandili asan, kelamı indiren Yüce Allah'a şikayet edeceğini söylüyordu. Recep emmi şaşkın ve üzüntülüydü. Kaybolan civcivlerine günlerce ağlayan rahmetli anasını anımsamıştı. Yaşlı kadına ağlamamasını, cücüklerini ezen ameleyi kesin bulacağını, bulmakla kalmayıp iki sağlam cücük alıp getireceğini söylüyordu. Recep emmi çömeldiği yerden usulca doğruldu. Bu kargaşa kıyameti mi haber veriyordu yoksa? Tayyar çavuşa kulak verdi. O anda aklına güzel bir fikir geldi. Olayı olduğu gibi çavuşa anlatabilirdi. Çavuş da madencilere duyurur, cücükleri ezeni açığa çıkarabilirdi. Kalabalığı yararak tayyar çavuşa doğru ilerledi. Çavuşa yaklaştığında Cemal'le karşılaştı. Büyük bir ciddiyetle Cemal'in kulağına sokuldu. "Beni iyi dinle uşağım, ortada iki ölü var," dedi. Tayyar çavuşu dinleyen Cemal afalladı. "Ölü mü nerede?" "Aa, orada, bizim Sarı Huriye'nin ellerinde. Cücükler yola çıkmışlar, kendini bilmez bir kazmakeş ikisini de basmış ezmiş."
"Ben de insan ölmüş sandım, Recep emmi," diye rahat bir soluk aldı Cemal.
"Ha insan ha cücük, fark etmez. Kadın orada iki gözü iki çeşme. Tayyar çavuşa söyle, cemaate açıklasın. Cücükleri kim ezmişse ortaya çıksın."
"Senin aklından zorun mu var Recep emmi?" diye sinirlendi Cemal.
Ereğli şirketi merkez ambarında çalışan Hindi Ali kaşlarını çatarak
"Konuşmayın, dinleyin," diye uyardı.
Uyarıyı duyanlar bakışlarını Recep emmi ile Cemal'e çevirdiler.
"Çavuşa hürmetiniz olsun biraz. Hiç boşuna amelede kusur aramasınlar," diye sürdürüyordu Tayyar çavuş. "Amelenin gözündeki çöpü çıkaracaklarına evvela kendi gözlerindeki merteği çıkarsınlar. Sorarım size, bizi Kerkenez, kendilerini de Üsküplü Şahin yerine koymaları insanlığa sığar mı?"
"Sığmaz, kahrolsunlar."
Kitlenin tek bir ağızdan bağırması çavuşun hoşuna gitti. "Bizi soyup sobana çevirdikçe yükseldiler. O kadar yükseldiler ki onlara çıkacak bir merdiven bulmak mümkün olmadı. Çok şükür onlara ulaşmanın yolunu sonunda bulduk. O yol kendimize çıkış yoludur. Bizim eskiden ahımız, arzu halimiz vardı ama lisanımız yoktu. Şimdi lisanımız da var. Bizim ahımız gün gelir bizi soyanları soyar."
Tüfek sesleri geldi. Jandarma toparlanmış kuşatma çemberinin binaların arka cephesinde bulunan bölümünü dağıtmak için havaya ikaz ateşi açmıştı. Kalabalık ürkütücü bir öfke tufanıyla hareketlendi. Tayyar çavuşu "sakin olun, tahriklere kapılmayın" sözü etkili olamadı. Kitlenin bir bölümü binaların arkasına doğru kaydı. Orada sefere konulmak için bekleyen bir lokomotifi tahrip etmeye kalkıştı. Bir grup amele de şirketin merkez ambarının kapısını kırdı. İş çığırından çıkar gibi oldu. Madenci yığınları binaların kapılarına yüklendi. Ana kapının ardından maden baş mühendis yardımcısı Naim Bey'in sesi geliyordu.
"Muhterem amele arkadaşlarım, ben sizin yakın dostunuz Naim Bey'im. Binaya girmeyin, bunun sizin hak arayışınıza bir faydası olmaz."
Kapılar omuz vuruşlarıyla kısa bir zamanda kilit yerlerinden kırıldı. Madenciler sel baskını gibi içeri aktı. Tayyar çavuşun gür sesi kazma ve çarık kokusunu aşarak binaya egemen oldu.
"İçeridekilere sakın dokunmayın, dokunursanız davamız zarar görür."
Madenciler köşede Naim Bey'le lağımcı Vehbi'nin arkasında duran ve korkudan dizleri titreyen Monsieur Kaye'ye nefretle bakıp odalara daldılar. Ereğli şirketi Osmaniyesi'nin direktörü Kont Vitali'nin bürosunda iki müstahdemle bir Fransız mühendis vardı. Madenciler büroyu onların gözlerinin önünde tarumar ettiler.
"Çarığınızın turabı olayım uşağım, etmeyin, eylemeyin. Orası Frank Paşası'nın odasıdır," diye yalvarıp duruyordu Recep emmi.
Dışarıdan parçalanmış sesler, naralar ve silah şakırtıları geliyordu. Binaların evrak dolapları ve bazı pencereleri kırılmış, merkez ambar yağmaya uğramamış ama kısmen tahrip edilmişti. Tayyar çavuş grevi örgütleyen diğer madencilerle birlikte çarık ve kazma galeyanını yatıştırmaya çalışıyordu. Olaylar jandarmanın geri çekilmesi üzerine yatıştı. Tayyar çavuş Monsieur Kaye'ye ve Naim Bey'e Kont Vitali ile görüşmek istediklerini bildirdi. Şirket mensupları Kont Vitali'nin yolda olduğunu ve Kont gelmeden önce madencilerin bina dışına çıkarılmasını söylediler. Hareketin ortaya çıkardığı madenci liderleri Kont Vitali'nin tarumar edilmiş odasında bir araya gelip Monsieur Kaye ile Naim Bey'in binaları boşaltma önerisini görüştüler. Birkaç madenci görüş belirtmedi. Gözünün ferini, aklının ateşi haline getiren çoğunluk Vitali gelmeden binalardan çıkmama kararı aldı. İkindiye doğru Musul Gambot'u iskeleye yanaştı. Gemiden ilkin avcı taburları çıktı karaya. Taburları Kont Vitali ile Ereğli Maden Müdürü Hüseyin Fehmi Bey izledi. Madencilere haber anında ulaştı. Tayyar çavuşun kafası kaybolmuş, unutulmuş, eski uğursuz düşünce ve hayallerin canlanışıyla ağırlaştı birdenbire. Avcı taburları geliyordu ve amele açtı, öfkeliydi. Kazmalarını her zamankinden daha çok sahip çıkan ve mezar kazıcıları gibi bekleyen bu lanetlenmiş güruh taburlarla ölesiye çatışabilirdi.
Sakın ola ki cengü cidala heveslenesiniz. Sakın ha!
Sesinin Amer'e ulaşmadığını, kendi içine doğru aktığını ve insanlar hakkında yıllardır beslediği kuşku ve korkuların oluşturduğu kara bataklık tarafından yutulduğunu sandı. Konuşan ve kıpırdayan aç kazmalar içinde dolaşırken Cemal'in kan çanağı gözleriyle karşılaştı.
Çocuklarla kadınları evlerine göndersek iyi olur Tayyar Çavuş.
Cemal'in kıllanmış gencecik yüzündeki iyimserliğe takıldı Çavuş'un dikkati. Gözündeki kandan ve kandaki anlaşılmaz, ömre ziyan, sevinç ışıltısından belliydi ki bu adam herkesi çatışmaya hazırlıyordu. Çocukların, kadınların ve yaşlıların bu belalı yığınla birlikte olması hem taburların hem de bunların vicdanına, Allah'ın esirgeyen vicdanından bir şeyler katabilirdi.
Emredici bir tonla göndermeyin, bırakın kalsınlar dedi.
Avcı taburları bölgedeki jandarma kuvvetleriyle birleşerek binaların bulunduğu bölgeyi kuşattı. Monsieur Caye'den durum hakkında bilgi alan Kont Vitali, kumandanların uyarısına rağmen yardımcılarıyla birlikte doğruca binalara gitti. Binaların dışında ve içinde kaynaşan, kazmalı, çarıklı yeraltı dünyasının içine daldı. Ana kapıdan içeri girdi. Madenciler hayret içinde, biraz da cesarete duyulan gizli bir saygıyla açılıp yol verdiler Vitali ile yardımcılarına. Kağıt parçaları cam ve tahta kırıklarına basarak bürosuna gitti. İnanılmaz bir sessizlik çökmüştü arı kovanı gibi uğuldayan binaya. Madencilerin saygıyla açılıp yol vermeleri ve sessizleşmeleri, tahrip karşısında gizli bir dehşet duygusuna kapılan Vitali'nin hoşuna gitmişti. Bürosundan dışarı çıkmadı.
Tercümanı Naim Bey'e, madencilerin temsilcilerini çağırın buraya dedi.
Naim Bey Tayyar Çavuş'u buldu hemen. Çavuş sorumluluğun birkaç kişiye yüklenmesinden korktuğu için önceki temsilcilere Dersimli Zeynel'in 3 köylüsünü daha ekledi. Toplam 10 madenci temsilcisini alarak büroya girdi. Vitali oturacak sandalye kalmadığı için yanındakilerle birlikte dimdik ayakta duruyordu. Eski modaya düşkünlüğüyle tanınan kontun sırtında siyah şayaktan arkası yırtmaçlı bir redingot vardı. İşaret parmağının ucunu bazen yüzünü unutulmaz kılan kocaman burnuna, bazen de göğsündeki süs düğmelerine dokunduruyordu. Temsilcileri hiçbir şey olmamış gibi tepeden tırnağa süzdü. Süzüş tarzında karşısındakine soyluluğunu soydan değil de sonradan bileğinin hakkıyla kazandığını telkin eden bir güç vardı. Herkese aynı anda bakıyor, temsilcilerin o anda neler düşündüklerini değil de gelecekte neler düşünebileceklerini çıkarmaya çalışıyordu sanki. Odanın halini anımsatmak, hissettirmek istercesine şöyle bir gezindikten sonra gelip tercümanın yanı başında durdu. Kalçasını hafifçe yeşil çuhalı masaya dayadı. Dün gece uyumadı ve gelmeden az önce de 2 kadeh şarap içtiği için yorgundu. Kendisine ait olmayan bir kafayla ruhunu aramaya çıkmış bir insan haline geldiğini düşünüyordu.
''Şirketten ne istediğinizi biliyorum.'' diye başladı. ''Devlete ve şirkete karşı işlediğiniz suçları size hatırlatmak da istemiyorum. Devletler insanlara işledikleri suçları yeterince hatırlatıyorlar ve ne yazık ki insanlar suç işlemeye devam ediyorlar. Ben sizleri aramızdaki meseleleri konuşmak için çağırdım ama kazmaların gölgesinde sizinle konuşamam.''
Üslubunda otoritesini alttan alta hissettiren bir direktuvar iklimi vardı. Yatağının pufla örtüsüne sinen naftalin kokusu elbisesine geçmişti. Temsilcilerin dikkatlerinin bu kokuya takıldığını, bu yüzden kendisini can kulağıyla dinlemediklerini düşündü.
''Hadi tercüme etsene.'' dercesine Naim Bey'e baktı.
Yavaş yavaş tercüme etmeye başladı Naim Bey. Tayyar Çavuş'un düşüncesi Vitali'nin bir çift bakışa dönüşen mavi zekasıyla kravat iğnesindeki mücevher arasında gidip geliyordu.
''Biz de silahların gölgesinde konuşmak istemiyoruz.''
Naim Bey'in suratı ekşidi. Temsilcilerin gözleri Vitali'nin yutkunuşuna, Frank gömleğinin kolalı yakasından yukarı doğru çıkan Adem elmasına kaydı. Kont sinirinden redingotun ön iki düğmesini çözdü, temsilcilerin çarıklı ayaklarını, damga mumu kırıntılarını, çiğnenmiş zarfları ve kristal mühürü süzerken sağ elinin baş parmağını deve tüyü rengindeki yeleğinin alt cebine soktu. Monsieur Caye'nin burundan sıkma gözlüğünü takmamış olmasını, onun dövülme korkusunu ciddiyetle düşündüğüne yordu.
''O zaman kazmaların da silahların da çekilmesi gerekiyor.'' dedi Kont. Amele bu akşam işbaşı yapsın. Siz temsilciler yarın sabah buraya gelin. Meseleleriniz neyse konuşalım. Ben halledilemeyecek bir meselenin varlığına inanmıyorum.
Biz bugün şirket binalarından çekiliriz ama anlaşmadan işbaşı yapmayız.
Tayyar Çavuş'un bu çıkışı Naim Bey ile Mösyö Kaya'yı da harekete geçirdi. Tartışmalar hemen işbaşı yapıp yapmama üzerinde yoğunlaştı. Kulağını acılı bir kadının koridora egemen olan ağlayışına vermişti kont. Bir ara hızla dışarı çıktı, gitti, asker kordonunun arkasında kumandanlarla birlikte sohbet eden Zonguldak Maden Müdürü Hasan Fehmi Bey ile konuştu. Düşünce kargaşası içinde belirginleşen ve kararsızlığını dağıtan bir kararla geri döndü. Bürosuna girerken elinde iki ölü civcivle ağlayan yaşlı bir kadın ve ona destek olan garip bir adam çıktı karşısına. Ağlayışı tanıdı ve şaşırdı. Fransızca bir şey anlamadığını söyleyerek bürosuna girdi. Kendi aralarında bıdırdaşan temsilciler Vitali'nin gelişiyle dikkat kesildiler. Kont içlerinden herhangi birine muhatap almadan hepsine aynı anda bakarak ''Gidin, madencilerin buralardan çekilmesini sağlayın ve hemen gelin isteklerinizi konuşalım.'' dedi küskün, parçalı bir sesle. Vitali'nin konuşmayı işbaşı yapma şartına bağlamaktan vazgeçmesi temsilcileri sevindirdi. İsteği kabul ettiklerini söyleyerek büroyu terk ettiler. Temsilcilerin çıkışından az sonra büroya deminden beri koridorda ağlamakta olan yaşlı kadınla Recep Emmi girdi. Gözler kadının ellerindeki ezilmiş civcivlere yöneldi. Deminden beri merak içinde kalan kont kadının gelmesini bekliyormuşçasına yaklaşıp sordu.
''Buyurun madam, uzun süreden biridir ağlayışınızı dinliyorum, mesele nedir?''
Tercüme biter bitmez madamdan önce Recep Emmi girdi söze.
''Hürmetlerimi arz ederim paşam, ortada iki ölü var. Bu iki cücüğü kim ezdi, nasıl ezdi belli değil. Ben Uğriye bacıya dedim, ağlama dedim. Bacı gücüm var, kelamım var. Ben lüzum eden yerlere gider konuşur bu meseleyi hallederim.'' dedim. Razı olmadı. Gözyaşlarını çeşmi afet etti, feryat figan oldu. Aldım sizin yüce makamınıza getirdim. Bu garip kadının derdine belki bir derman bulursunuz dedim.
Kont çeviriyi dinlerken koca karının derinlikli bakış açısında, iç içe mor halkalarla kuşatılmış, menekşe acısında, aileyi perişan eden güçlü bir grizu ışıltısının varlığını sezinler gibi oldu. Civcivlerin ağlayış vesilesine dönüşmüş olabileceğini düşündü. Çeviri biter bitmez, ''Benim cücüklerimi kim öldürdü beyim?'' diye söze girdi koca karı.
''Evet, bir önünden geçtiler. Niye önlerine bakmadılar? Ezdiler, öldürdüler de niye ölülerimi getirip bana vermediler? Beni niye yaktılar? Kime ne kötülüğüm oldu? Kimden ne istedim ben? Oğlumu göçük altında bırakıp kaçtılar da ben onlardan hayıfımı mı aldım? Günahlarında yanmalarını mı istedim? Beni yakan kendi günahımla yanar. Oğlumun sebebini sır ettiler. Cücüklerimin sebebi kimse çıksın ortaya. Çıkmazsa Allah onun iki gözünü bir iğnenin deliğinden çıkarır.''
Tercümeyi dinlerken kadının çıplak ayaklarına ve ağlamaktan zakkum pembesine çalan kalın dudaklarına baktı kont. Kadına ne söyleyeceğini çıkaramadı bir türlü. Yardım istercesine Mösyö Kaya'ya baktı. İlk bakışta su aygırını çağrıştıran dindon sakallı Kaya durumu sezinledi.
''Medeme söyleyin, müşteri olsun.'' dedi. ''Ona zarar verenler görülüyor ki bize de zarar verdiler. Buna rağmen şirket olarak kümesine kaç tavuk isterse alır, zararlarını karşılarız.''
Kont Vitali kadının verebileceği cevapları hızla kafasından geçirdi ve yakıcı bir merakla tepeden tırnağa süzmeye koyuldu onu.
''Benim kimseden tavuk mavuk istediğim yok.'' dedi kadın. ''Cücüklerimi ezen insanı bulun getirin bana. Bulur getirirseniz ben onun yüzünü görür rahatlarım. Beddua etmem ona. Bulup getirmezseniz yazık olur. Çoluk çocuğu yetim kalır.''
Kadındaki ince duyarlılığın ve insafın Mösyö Kaye'de ve yer altından yer üstüne çıkan kazmacılarda olmadığını düşündü kont.
''Madame'a lütfen söyleyin. Bugün olağanüstü bir gün ve kafamda oldukça karışık.'' dedi. ''Civcivleri ezen madenciyi bulabileceğimizi sanmıyorum. Kapıları ve pencereleri kıran madencileri de bulamayacağız. Ben yine de biraz sonra görüşeceğim temsilcilere, civcivleri ezen madenciyi bulup bulamayacaklarını soracağım. İzninizle gitmek zorundayım.''
Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 42.